T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kağan Kurtuluş. Barçın İnanç'la birlikte bir dış politikayla işte dışlı programında daha karşınızdayız. Dün Somali 8 Şubat'ta Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşmasını onayladı. Bu kapsamda Somali Cumhurbaşkanı bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin 10 yıl boyunca Somali'nin denizlerini koruyacağını açıkladı. Burada ilginç olan konulardan biri savunma işbirliği anlaşmasının 8 Şubat'ta Türkiye'de imzalandığını biliyorduk. Ama içeriğine dair bilgileri dün Somali Cumhurbaşkanı'ndan öğrenmiş olduk.
Aslında biliyor muyduk çok da emin değilim. Tabii Türkiye'de çok farklı gelişmeler olduğu için belki de biz çok da fazla dikkatimizi çekmemiş bu imzalanan anlaşma. Ama aslında biliyorsun biz bu programda normal şartlarda Ukrayna Savaşı'nın ikinci yılı dolmak üzere üçüncü yılına giriyor. Bunu konuşacaktık. Fakat öncelikle gündemimize bu anlaşmayı almak istedik. Çünkü senin de söylediğin gibi bu 8 Şubat'ta imzalanan anlaşmanın içeriğini nereden anlıyoruz, nereden duyuyoruz? Somalili yetkililerden. Şimdi burada elimizde sınırlı bilgiler var. Örneğin Anadolu Ajansı bir haber geçmiş ve Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre örneğin Enformasyon Bakanı demiş ki Türkiye ile imzalanan savunma işbirliği anlaşması bir dönüm noktası niteliğinde. Bu anlaşmanın 10 yıllık bir anlaşma olduğunu söylüyor ve Somali hükümetinin egemenliğini koruma çabalarını önemli ölçüde güçlendirecek diyor. Şimdi bu cümleyi bir kenara koyalım. Türkiye'nin ne türden sorumluluklar alacağına dair önemli bir cümle. Parlamentodan geçtikten sonra Somali Cumhurbaşkanı da açıklama yapıyor ve diyor ki iki ülke arasında ortak bir deniz kuvvetleri oluşturulacağını söylüyor Somali Cumhurbaşkanı. Bu kuvvetlerin Somali sularını 10 yıl boyunca koruyacağını ve deniz kaynaklarının gelişmesine katkı sağlayacağını söylüyor. Ve yine Somali Cumhurbaşkanı diyor ki Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde de sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak diyor. Ve 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız diyor. Yani bu açıklamalardan şunu anlıyoruz. Birincisi Türkiye Somali'nin deniz kuvvetlerinin oluşmasına, eğitimine ve kendi ayaklarının tırnak içinde deniz kuvvetleri içinde ayakları diyemeyiz belki ama kendi ayakları üzerinde durması için 10 yıllık bir süre içinde eğitim verecek. Onun ama dışında Somali Cumhurbaşkanı Türkiye 10 yıl denizlerimizi koruyacak diyor. Şimdi bu önemli bir ifade ve bunun da karşılığında sonuç olarak işte denizden elde edilecek bir takım işte gelirlere de Türkiye'nin yararlanacağını anlıyoruz. Onunla ilgili yani bu nasıl bir yararlanma olacak onu bilmiyoruz. Yine Somali Başbakanı'nın bir açıklaması var. Yine bunun tarihi bir anlaşma olduğunu söylüyor. Ve diyor ki bu anlaşma denizde terörizme, korsanlığa, yasa dışı balıkçılığa ve yine çok önemli dışarıdan gelecek tehditlere bir son verecektir diyor. Şimdi Somali Cumhurbaşkanı bu anlaşmanın Etiyopya'ya karşı bir anlaşma olmadığını söylüyor. Neden Etiyopya gündeme geliyor ve neden Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta böyle bir anlaşma imzalanıyor? Bunu Somali ile Etiyopya arasında yaşanan gerginlikten bağımsız değerlendiremeyiz. Etiyopya belki haritada da göreceğiz. Çok denize kıyısı olmayan bir ülke ve uzun zamandır Etiyopya denize çıkış istiyor. Denize bir çıkış istiyor ve Ocak ayında Somali'den ayrılarak 91'de bağımsızlığını ilan eden Somaliland'le bu Ocak ayında Etiyopya Somaliland'le bir anlaşma imzaladı ve bu anlaşmaya göre Somaliland Etiyopya'ya kıyısının belli bir bölümünü ve denizlerini kullanma yetkisi veriyor. Bu anlaşmaya Somali itiraz etti, bunu tanımadığına dair işte kararlar çıkarttı meclisinden. Bunu uluslararası kamuoyu da tanımadığı gibi mesela Türkiye, mesela Amerika Birleşik Devletleri de bu anlaşmaya karşı olduğunu resmi açıklamayla duyurdu. Şimdi dolayısıyla bu noktada açıkçası böylesine bir anlaşmanın Türkiye'yi Etiyopya ile Somali arasındaki gerginliğe taraf olma potansiyeli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Şimdi burada ilginç olan bir şey Kaan, aslında Türkiye'nin normalde Etiyopya ile de çok iyi ilişkileri var. Özellikle Türkiye'nin Mısır'a satmış olduğu dronlar, Tigray bölgesindeki kalkışma sonucu neredeyse başkenti bile kaybetme noktasına gelen Etiyopya hükümetinin yani
ayakta tuttu.
Evet, kazançlı bu savaştan zaferle çıkmasını bir önemli bir rol oynadı. Hatta öyle ki karşı taraftan gelen tehdit nedeniyle Türkiye Etiyopya Büyükelçiliğini bir noktada Kenya'ya taşımak durumunda kaldı. Şimdi dolayısıyla yani bu Türkiye'nin bu hem Etiyopya'ya drone satayım, bunun karşılığında Etiyopya iç savaşına taraf olayım ama hani bundan çok zarar görmeyeyim. Bir taraftan Etiyopya Somali gerginliğinde Somali'ye destek atayım. Yani bu tür çoklu ilişkileri ne kadar başarıyla yönetebilecek açıkçası bunu göreceğiz. Şimdi burada ama enteresan olan başka bir şey var. Hani biz genelde Türkiye olarak ve dünya, hani Afrika'ya biraz kabile devletleri olarak bakılır değil mi? İşte üçüncü dünya deniyordu, şimdi küresel güney deniyor vesaire vesaire. Ama hani belki resmi olarak gündeme gelmese bile zaman zaman kabile devlet terimi kullanılır. Şimdi biz bu açıklamanın içeriğini Somalilerin yaptığı açıklamalardan öğreniyoruz. Türkiye'den bu konuda resmi bir açıklama yok. Sadece devletin resmi ajansı Anadolu Ajansı'nda, orada da Somalili yetkililere atfen bir takım bilgiler var. Şimdi bu haberi öncelikle gündeme getiren Ragıp Soylu Milli işte Dış Savunma Bakanlığı yetkilileriyle konuştuğunda onlar demişler ki biz demişler bu onaylanana kadar, bu anlaşma Türk Meclisi'nde onaylanana kadar içeriğine dair herhangi bir şey söyleyemeyiz. Şimdi bu normal bir açıklama değil. Neden? İsveç'in NATO üyeliği onaylanana kadar biz, yani İsveç'le neler yapıldı, terör anlaşması mı yapılıyor, ne yapılıyor, bunları sabah akşam konuştuk. Dolayısıyla bu bir mazeret değil. Bu türden Türkiye'yi başka ülkelerin komşularıyla gerginliklerinde bir nevi taraf olabilecek türden anlaşmaların açıkçası kamuoyuna daha sağlıklı bir iletişim yoluyla açıklanması gerekir. Yani atıyorum işte Dışişleri Bakanlığı'nın en azından bir açıklama, hükümet sözcülüğünün bir açıklama yapması, Dışişleri ya da Savunma Bakanlığı'nın işte ne bileyim muhabirleri çağırıp biraz bunun arkasında ne var, Türkiye'ye ne türden yükümlülükler getiriyor. Yani bunları doğrusu bunlarla ilgili bilgi vermesi beklenir. Ama ne yazık ki Türkiye'de iktidar hem muhalefetin kendi dağınıklığı nedeniyle muhalefetten çekinmiyor, hem de basından da çekinmiyor. Çünkü üstüne gidebilen bir basın yok. Basının iktidarın üzerine gitme yetenekleri çok kuvvetli olmayınca biz maalesef çok önemli olabilecek bir anlaşmanın ayrıntılarını Somalili yetkililerden duyuyoruz. Ha, belki de onlar bazı şeyleri özellikle Etiyopya'nın gözünü korkutmak için bilinçli olarak biraz abartılı veriyor olabilirler. Belki gerçekten denizlerin korunması değil, hani daha çok donanmaya dönük bir destek olabilir. Ama öyle anlaşılıyor ki Türkiye'nin Somali'nin denizlerini korumasına dönük bir görev üstleneceği anlaşılıyor Somalilerin yaptığı açıklamalardan. Buradaki ilginç iki nokta var. Bir tanesi bu açıklamaları, bu bilgilerin bize Türkiye'nin Mısır'a yaptığı, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın Mısır'a yaptığı ziyaret sonrasında gündeme gelmesi dikkat çekici. Çünkü Etiyopya ile Mısır arasında da sıkıntılar var. Özellikle Etiyopya'nın kurmakta olduğu baraj Mısır'da büyük sıkıntı yaratıyor. Dolayısıyla işin içine aslında Mısır'da sokmamız gerekiyor. Onun dışında da yine bu türden bir anlaşmanın Amerika ile Türkiye arasında ilişkilerin gelişmekte olduğu, havanın sıcaklaşmakta olduğu bir dönemde olması da bana böylesine bir anlaşmanın Amerika'nın bilgisi dahilinde gündeme gelmiş olabileceğini doğrusu hissettiriyor. Çünkü unutmayalım, gene ben bile sabahleyin şöyle bir haritada tekrar bakmak istedim. Ya Somali tam neredeydi? Somaliland nereye düşüyordu? Hivda'dan tekrar rica edeceğim haritayı bol bol gözümüze koymasını. Çünkü Türkiye'den kilometrelerce uzakta bir ülkeden bahsediyoruz. Bu ülke çok ciddi şekilde terörle mücadele ediyor. El Şahab diye biliyorum değil mi? Yani İslamcı, kökten dinci terör örgütleriyle büyük bir mücadele içinde. Bu mücadele konusunda da Türkiye destek veriyor. Somali'ye özellikle askerlerine dair Amerika Birleşik Devletleri'nin de destek verdiğini biliyoruz. Ve de tabii bir not, Türkiye'nin zannediyorum yurt dışındaki en büyük askeri gücü Somali'de. Somali'de bir liman Türk şirketi tarafından işletiliyor. Ve tabii son bir not, yani bu kadar Somali diyoruz. Geçtiğimiz günlerde Somali başka, bambaşka bir konuyla gündemimize geldi.
Evet, çünkü Aralık ayında, geçen 2023'ün sonunda Aralık ayında Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Türkiye'de Aksaray'da, İstanbul'da bir motokuryeyi öldürdü. Bununla ilgili Türkiye'de kamuoyunda çok ciddi bir gündem oluştu. Yargılanması, ülkeden çıktığına dair haberler ciddi öfkeye sebep oldu. Ama sonucunda olan şey, taksirden adam öldürme suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Bu daha sonra şikayetin geri çekildiği gerekçesiyle 27.300 lira adli para cezasına çevrilmişti. Hatta bu da çok ciddi tepkiye sebep oldu. Türkiye'de bir Türk vatandaşının öldürülmesinin fiyatı mı var diye. Bu Türkiye-Somali ilişkilerine çok ciddi bir darbe vurmuş gibi gözükmüyor ama Marçın an itibariyle. O yüzden bunu da ufak bir hatırlatma olarak düştükten sonra ana konumuz Rusya'ya geçelim istersen. Cumartesi günü Rusya-Ukrayna savaşı 3. yılına girecek. Zaman çok hızlı geçiyor, uzun süredir bu savaşı konuşuyoruz ve savaş bir süredir donmuş haldeydi. İki taraf da birbirine karşı bir ilerleme kaydedemiyordu. Ta ki geçen haftaya kadar Rusya aylardır sürdürdüğü savaşın, mücadelenin, saldırıların sonucunda Avdiivka isimli Ukrayna'nın kontrolündeki Donetsk kentini ele geçirdi. Nasıl ele geçirdi? Görüntüler ekranlarınıza gelecektir, şimdi bir daha getirecektir. Resmen her yere kül ederek, saldırıları aralıksız devam ederek, resmen bir katliam yaparak şehri ele geçirdi. Ama bu Rusya için savaşın 3. yılına girerken önemli bir gelişme. Çünkü birincisi, geçen Mayıs ayından beri Bakhmut şehrini aldığından beri Rusya önemli bir ilerleme kaydedemiyordu. Bunun ötesinde 15 Mart'ta önümüzdeki ay Rusya seçime gidecek. Putin için de böyle ufak zaferler kıymetli olacaktır sanıyorum.
Evet, ama böyle yukarıdan bir fotoğrafla baktığımızda ne görüyoruz? İki tarafın kuvvetlerinin karada değil mi? 3 aşağı 5 yukarı aynı yerlerde
odaklandığı
demeyelim de
sıkıştığını, kilitlendiğini aslında demek
i̇ki
daha
taraf,
doğru olur.
İki taraf birbirini geri püskürtemiyor. Dolayısıyla karada bir aynı yerde durma hali var değil mi? Askeri uzman olmadığımız ne kadar güzel anlaşılıyor bir türlü doğru ifadeyi bulamadığımızdan. Ama özellikle deniz alanında Rusya'ya çok ciddi darbeler vuruyor.
Evet.
Ukrayna, onun altını çizelim. Şimdi bizim bu noktada tabii bakmamız gereken şey nedir? Ankara bu savaş 3. yılına girerken ne yapıyor? Nasıl bakıyor bu savaşa? Benim anladığım kadarıyla Ankara'nın bu savaşa bakışında temel bir cümle var. O cümlede şu: Rusya kazanıyor çünkü Rusya kaybetmiyor. Dolayısıyla bir taraftan aslına bakarsanız Türkiye bazıları, bazı batılı ülkeler hani Türkiye'nin bu savaştan karlı çıktığını düşünse de aslında Türkiye bu savaşın bir an önce bitmesini istiyor. Neden bitmesini istiyor? Çünkü Türkiye bu savaşın daha da büyümesinden ve çok daha büyük bir alev topuna dönüşmesinden, son anda Ruslar bir şey atarlar, Polonya'dan bir şey çıkar vesaire. Dolayısıyla savaşın getirdiği olası ticari kazanımlar, ki onlarda da bir bölüm sıkıntı var. Ona rağmen Türkiye çok daha bölgesel çatışma riski nedeniyle bu savaşın aslında bir an önce bitmesini istiyor. Ama bu aşamada Ukrayna'nın kazanmasının zor, Rusya'nın ise kaybetmesinin de zor olduğu görüşü hakim. Çünkü sonuçta askeri uzmanlara göre özellikle insan kaynağı olarak Rusya ile Ukrayna arasında 1:4 bir fark var. Ve Ukrayna son dönemlerde cepheye yeni asker göndermekte zorlanıyor. Seferberlik ilan edemiyor çünkü Ukrayna'da da halkta bir yorgunluk var. Geçenlerde bir programda dinledim. Ukrayna'da cephede savaşan askerlerin yaşı ortalaması 42'ymiş. Halbuki Rusya açısından yeni asker getirme sıkıntısı yok. Yine Rusya bir şekilde her ne kadar kendi ordusu darbe yese de sonuçta Ukrayna'ya oranla çok daha fazla askeri mühimmat üretme şansına sahip. O nedenle her ne kadar Türkiye açısından baktığımızda bazı jeopolitik kazanımlar olsa da Türkiye savaşın daha da büyümesi ve daha da riski nedeniyle devamından çok yana değil. Jeopolitik kazanım derken özellikle Karadeniz'e baktığımızda Batılılar özellikle Montrö'nün kapatılmış olmasında, Montrö nedeniyle Boğazların Rus donanmasına kapatılmış olmasının ne kadar akıllıca ve ne kadar iyi olduğu konusunda mutabık olduklarını görüyorum. Çünkü Rusya donanmasını yenileyemiyor ve Ukrayna ya da bir kredi vermek lazım, son derece yaratıcı yöntemlerle Moskova, yani Rus Deniz Kuvvetleri'ne vurduğu darbelerle Rusya'nın Karadeniz'deki varlığını zayıflatıyor ve bu böyle devam ettiği sürece Karadeniz'de Türkiye en güçlü deniz gücü olma sıfatını kazanıyor.
Ukrayna'nın iddiası bu. Tabii ki daha ne kadar gerçek bunu bilmemiz mümkün değil ama Karadeniz filosunun 1/3'ünü yok ettiğini iddia ediyor. Yüzemez hale getirdiğini iddia ediyor Rusya'nın. Tabii ki ciddi bir oran. Amiral gemisi de batırılmıştı geçen sene, hatırlayacaksınız. Barçın, şimdi Rusya ile ilişkilerin bir tarafına daha bakmak lazım savaşın yanı sıra bence, ya da savaşla birlikte olarak. Türkiye Amerika Birleşik Devletleri ile yakınlaşmaya ciddi oranda devam ediyor. Yani yakınlaşmaya derken yumuşama veya senin dediğin gibi havayı ısıtmaya devam ediyor diyelim. Dün G20 Dışişleri Bakanlığı zirvesinde Hakan Fidan'la Antony Blinken bir görüşme gerçekleştirdi. Savaştan 7 Ekim'deki İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana yanılmıyorsam 6. yüz yüze görüşmeleri oldu. Bunun ötesinde bu hafta 2 tane ABD'li senatör Türkiye'yi ziyaret etti. Bu ziyarette hem Hakan Fidan hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüler. Türkiye 12 Ocak'tan beri boş olan postuna Washington'a bir büyükelçi atadı ve bu sefer siyasi atama değil, bir diplomasi ataması yapmayı, kariyer diplomatı Sedat Önal'ı atamayı tercih etti.
Bu, Sedat Önal?
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler daimi temsilcisiydi, New York'taydı zaten.
Şu anda
New York'ta görevli.
Ondan önce de bakan yardımcısıydı. Ve biliyorsun meşhur bu Sedat Önal'ın atamasına bir parantez açmak istiyorum. Çünkü malum ondan önce bir siyasi atama söz konusuydu. Murat Mercan atandı. İlk defa Türkiye Washington'a bir siyasi atama gönderdi. Nitekim ilk defa Amerika'da Türkiye'ye bir siyasi atama, bir kongre üyesini göndermişti. Aslına bakarsanız Murat Mercan'a çok fazla Murat Mercan Amerika'da Amerikan devleti tarafından bir hüsnü kabul görmedi. Çok fazla Murat Mercan'a kapılar açılmadı. Bunun altını bir çizmek lazım. Bu nedenle de biraz da bu nedenle de belki kariyer diplomatı göndermeyi tercih etmiş olabilirler. Çünkü bu bir dolaylı bir de mesaj olabilir Ankara'ya. Yani bize siyasi tayin değil teknokrat tayin gönderin mesajını Murat Mercan'a çok fazla kapı açmayarak, çok fazla randevu vermeyerek vermiş olabilirler. Böyle bir mesaj verilmişse bu mesajın Ankara tarafından alındığını ve geçmişte Amerika ile iyi çalıştığını bildiğimiz, yaşanan krizlerde çözüm mekanizmaları üreten bir ismin getirildiğini altını çizmek gerekiyor. Demin söylediğim gibi bir noktada Osman Kavala ile ilgili 10 batılı ülkenin atmış olduğu tweet nedeniyle neredeyse 10 ülkenin diplomatı istenmeyen adam ilan edilecekti. Buna Amerika da dahildi ve Sedat Önal'ın Amerikalılarla gerçekleştirmiş olduğu kapı arkası görüşmeler neticesinde bu kriz tatlıya bağlandı. Dolayısıyla Amerikalıların Sedat Önal'la bir çalışma pratiği var. Bu da senin de söylediğin gibi Türkiye ile Amerika arasındaki bu yumuşamanın bir sonucu ve bir göstergesi diye bakabiliriz. Onun dışında iki senatörün ziyareti de, dünkü ziyareti ve temasları da önemli ki kimlerle görüştüler onu senden anladım.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la görüştüler, Hakan Fidan'la görüştüler ve meclise temaslar gerçekleştirdiler.
Ve Reuters'a verdikleri de bir demeç var. O demeçte de özellikle dikkatimi çeken şey şu oldu. Chris Murphy, değil mi bir tanesi,
evet,
Chris Murphy. Diyor ki şimdi böyle bir Türkiye-Amerika'nın işbirliğinin gelişmesi için bir hani bir momentum yakaladık. Ama Reuters'a verdiği demeçte Rusya meselesinin de gündeme geldiğini söylüyor. Yani hani konu sadece Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl geliştiririzin dışında Rusya üzerinde de durulmuş ki bu olayın şimdi ticari boyutuna biraz daha odaklanabiliriz. Yani bu savaşın ticari hani getirisi ne kadar var ne kadar yok. Son dönemlerde bir takım ödemeler sıkıntısı yaşanıyor değil mi Rusya'ya
evet,
dönüp?
Evet, Reuters'tan bir haber geçildi. Türkiye ve Rusya arasındaki öncelikten ABD'nin ikinci yaptırımlar tehdidi nedeniyle ticaret hacminin azaldığı söyleniyor. Aynı zamanda ödemelerin kesintiye uğrandığını bir iddia seviyesinde iletti Reuters.
Bu Türkiye'ye dönük işte acaba yaptırımları Rusya Türkiye üzerinden mi işte ihlal ediyor? Türkiye bir arka kapı mı yaptırımlara karşı şüphesi hala devam ediyor. O anlamda örneğin bir başka bilgiyi daha iletmekte yarar görüyorum. Geçtiğimiz sene Türkiye-Bulgaristan arasında bir doğalgaz anlaşması imzalandı. Malum Bulgaristan Yunanistan Rusya'dan doğalgaz alırken savaş sonrasında rubleyle ödeme talebinde bulundu Rusya. Bulgaristan da bunu kabul etmeyince Rusya'dan doğalgaz alımı azaldı. Alternatif aranıyordu ki işte Türk BOTAŞ'la Bulgaristan'daki devlet şirketi arasında bir anlaşma imzalandı. Ancak bu anlaşma geçen senenin Ekim ayında Avrupa Komisyonu tarafından bir soruşturma başlatıldı ve mercek altına alındı. Çünkü şundan şüpheleniliyor. İddia şu ki bir kere bu anlaşma şeffaf değil. Tabii her doğalgaz anlaşması şeffaf olacak diye bir kural yok. Genelde bu tür enerji anlaşmaları zaten çok şeffaf değiller. Ama iddiaya göre Bulgaristan Türkiye'den alacağı doğalgazın nereden geldiğini sorma hakkına sahip değil. Ayrıca işte nereye göndereceği konusunda da burada karar alma hakkına sahip değil. Bu her anlaşmada görülen bir şey değil diyor kimi uzmanlar. Ama tabii bu enteresan. Yani Türkiye'nin Bulgaristan'a vereceği gazın nereden geldiğini açıklamaması şöyle bir şüphe uyandırıyor. Acaba Türkiye Rusya'dan aldığı doğal gazı mı Bulgaristan'a satacak? Bulgaristan üzerinden da Avrupa'ya mı gidecek? Dolayısıyla Avrupalılar ya biz kendi üyemiz yani Avrupa Birliği üyesi Bulgaristan üzerinden Rusya'nın yaptırımları delmesine göz göre göre şahit mi olacağız şeklinde bir kaygıya sahipler ve bu nedenle de Avrupa Komisyonu'nun bu anlaşmayı mercek altına aldığı, bununla ilgili bir soruşturma başlattığını anlıyoruz. Bakalım bu anlaşma şey yapacak mı, devam yani gündemde kalmaya ve uygulamaya geçmesi mümkün olacak mı? Ama onun dışında tekrar başa gelmek gerekirse dediğim gibi Türkiye her ne kadar mevcut durumdan yararlanmak istese ve bu çerçevede ticaretini arttırmaya çalışsa da hem ticareten sıkıntılar var ama jeopolitik ve tabii stratejik açıdan savaşın devamından yana değil. Önümüzdeki dönem Antalya Diplomasi Forumu var, hatırlanacaktır. 2 sene önceki forumda daha savaşın ilk 3. ayında Türkiye iki tarafı masaya oturtmuştu. Ama hani benim anladığım kadarıyla bu sene bu anlamda herhangi bir hareketlenme gözlersek biraz sürpriz olabilir. Ama yine de böyle bir forum her zaman bu tür buluşmalar için en azından alt düzeyde olsa bile gene olumlu bir işaret olur diye düşünüyorum doğrusu.
Evet, son olarak belki bir Navalny notu düşmek iyi olabilir. Geçen hafta Rusya'da muhalif lider Navalny cezaevinde öldü. Bununla ilgili batılı devletlerden çok açıklamalar geldi. Britanya yaptırım uygulayan ilk ülke oldu dün itibariyle. Türkiye'den bir açıklama yok henüz an itibariyle. Hatta Batı İttifakı'na angaşe olduğu belirtilen muhalefetten, CHP'den bile bir açıklama gelmedi Navalny'yle ilgili. İlişkiler yumuşarken, Rusya'yla ilişkilere yük binerken sanıyorum Türkiye'nin bu konuda sessiz kalması da önemli bir detay olarak not düşülebilir deyip gözden kaçmasın diyelim. Türkiye'de bu hafta yine önemli bir tartışma, kimlik kutuplaşma üzerinden ilerledi. Avukat Feyza Altun, şeriatla ilgili attığı bir tweet yüzünden gözaltına alındı. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmekten suçlandı iki kelime sebebiyle. Bunun ardından serbest bırakıldı ama Türkiye'de bunun üstünden tabii ki büyük bir tartışma yürütüldü yine de. Biri dendi ki Feyza Altun rejimi mevcut düzeni savunduğu için suçlandı. Diğeri dedi ki şeriata laf edemezsin. Böyle uzayıp giden tartışmalar var Türkiye'de. Bununla birlikte sanıyorum Suudi Arabistan'la ilgili bir parantez açacağız bu noktada.
Evet, doğrudur. Evet.
Bağdaşlaştırmak için aslında sana bırakacaktım ama Suudi Arabistan'da da reformlar uzun süredir devam ediyor. Tabii ki bu reformların her zaman bence birazcık dikkatli incelenmesi gerekiyor. Çünkü çoğunun göz boyama olduğunu yani evet şimdi vereceğimiz örnek Suudi Arabistan ilk defa bir güzellik yarışmasına temsilci gönderdi. Geçen senelerde araba kullanmasına kadınların izin verilmesiyle ilgili konuşmalar yapılmıştı Türkiye'de sıkça. Bununla birlikte bir sports washing süreci yaşıyor. Sporla ilgili birçok reformları göstermek için videolar yayınlıyor. Ekranınıza gelecektir. Messi ile ilgili bir video yapıldı. Suudi Arabistan futbol kulüpleri çok büyük transferler yaptı. Bu süreçte Hasan Cemal burada bize el sallıyor arkadan. Size de el sallamış oldu. Tabii ki şimdi bir taraf şeriattan yönetiliyor. Şeriattan bir göz ucuyla bile olsa, göz boyamak için bile olsa uzaklaşma süreci var. Türkiye'de devam eden bir şeriat tartışması var. İlginç bir süreç. Bu hani Türkiye'ye sanıyorum kutuplaşmadan, zarardan başka bir şey getirmeyecektir diye düşünüyorum ben.
Yani bizim açımızdan tabii Suudi Arabistan şeriat meselesinde bakın Suudi Arabistan bile hani göstermelik olsa bile en azından hani iki tarafın gittiği yol açısından dikkat çekici. Buna dikkat çekmek önemli diye düşünüyorum açıkçası.
Evet, buna dikkat çektikten sonra bir diğer başlıkta dün aldığımız bir haberden yine son dakika sayılabilecek bir haber. Cumhurbaşkanının eski korumasının kardeşi Ali Yeşilda, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la ilgili yozlaşma iddialarını ortaya atmıştı. FETÖ kaçağı olarak yargılanan, suçlanan Cevheri Güven'in YouTube kanalından. Yunanistan'la Türkiye'nin ilişkilerinin ısınmaya başladığı bir dönemde Yunanistan'da Yargıtay dün akşam bir karar verdi ve dedi ki biz yapılan itirazı yeterli bulmadık, Ali Yeşildağ Türkiye'ye iade etmeye karar verdik dedi. Ali Yeşil'den hala bakanlık imza attıktan sonra bakanlık karar verdikten sonra itiraz etme şansı var. Bu sürecin takipçisi olmak önemli. Türkiye'ye iade edilecek mi Ali Yeşil'de? İade edilirse Türkiye'de yargılanacak.
Buna paralel olarak da bir şunu da söyleyelim. Yani Mısır ziyaretinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır ziyaretinden sonra bir Müslüman kardeşler liderinin Türkiye vatandaşlığından çıkarıldığına dair haberler yayıldı.
Evet,
bunları konfirme etme imkanımız olmadı. Ama hani gene de ilginç bir detay diye söylemek gerekiyor. Onun dışında dün itibariyle Türkiye'nin Milli Muharip Uçağı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.
Evet, Kaan, görüntüleri yayınlandı. Benimle anadaş olan uçak. 5. nesil bir muharip milli uçak. Türkiye'de üretimi bir süredir yapılıyordu. Yine tıpkı TOK'ta olduğu gibi çok tartışılan bir konu oldu ama dün itibariyle ilk defa havada gördük Kaan'ın görüntüleri de ekranınıza gelecekti.
Oradaki mesele açıkçası şu, benim anladığım kadarıyla. Şimdi öylesine bazen abartılı övgüler düzülüyor ki işte mesela Hürriyet gazetesi dedi ki efendim Kaan'ın Hürriyet demedi de bir askeri yetkiliye, emekli yetkiliye atfen işte Kaan'ın bir takım özellikleri F-35'ten bile üstün olacak falan diye böyle yani biz şunu biliyoruz ki Kaan'ın ilk aşamadaki motoru Amerikan yapımı. Hatta biz bunu bu programda da söyledik. Türkiye Amerika'dan Kaan'ın ilk aşamasındaki motorunu ortak üretim için yetki istedi. Şimdi siz hem Amerika'dan bu uçağı uçurmak için motor istiyorsunuz. Ondan sonra da diyorsunuz ki bu uçak F-35'ten daha üstün olacak. Yani yaptığımız övgüyü biraz hani ölçülü tutmamız gerekiyor. Abartılı olunca bu sefer de işin uzmanları bu abartılı övgüye odaklanıyorlar. Ve gerçekten takdir etmemiz gereken bir şey varsa o takdir etmemiz gereken boyut o tartışmalarda kayboluyor. Gerçekten objektif olduğunu düşündüğüm kimi uzmanlar Kaan'ın uçuşunun önemli bir kilometre taşı olduğunu söylüyorlar. Ama sonuç olarak gerçekten her şeyi yerli yerine oturtup övgüleri de manalı makul yapmak gerekiyor deyip buradan bir başka konuyla bitirmek istiyorum. Yine bu Katimerini gazetesinde çıktı. İşte Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kongre'ye bir mektup göndermiş ve Türkiye ile Yunanistan'ın F-35 ve F-16'ları yani Amerikan uçaklarını birbirlerine karşı kullanmayacaklarını söylemiş. Şimdi bu mesela bu haber bizde sadece ve sadece işte Amerika'dan Türkiye'ye Yunanistan şartı diye verildi. Halbuki eğer Yunan gazetesinin haberi doğruysa kongreye gönderilen mektup sadece Türkiye'ye Yunanistan şartı getirmiyor. Yunanistan'a da ey Yunanistan sana vereceğim F-35 ya da F-16'ları Türkiye'ye karşı kullanamazsın demeye getiriyor. Şimdi bizim bu şartlar sadece Türkiye için değil Yunanistan için de geçerli ve belki de İyi de oldu çünkü sonuç olarak F-35'ler son derece üstün uçaklar olduğu için belki de Yunanistan'a getirilecek olan bu şart Türkiye'nin de işine yarayabilir diyelim.
Evet, son olarak radarımıza bakıp bu programı da kapayalım. Evet, Rio'da G20 ülkelerinin dışişleri bakanlarının toplantısı devam ediyor. Bugün de Dışişleri Hakan Fidan dün Amerika Birleşik Devletleri, Mısır, Bolivya Dışişleri Bakanları ve Almanya Dışişleri Bakanları ile görüştü. Bugün de görüşmelerini ve toplantılara katılımlarını sürdürecek. Uluslararası Adalet Divanı'nda da İsrail'e yönelik soykırım suçlamasıyla ilgili dava sürüyor. Duruşmalara 54 ülke katılıyor. Türkiye'de kararla ilgili görüşlerini anlatacak önümüzdeki günlerde. Henüz bununla ilgili de tam bir tarih bulunmuyor.
Pazartesi günü. Pazartesi ihtimalen. Orada da enteresan olan bir şey var. O da gerçekten anladığım kadarıyla çok tarihi görüşmeler yapılıyor Uluslararası Adalet Divanı'nda Filistin'in lehine. Fakat yani hükümet bu kadar işte Gazze, Hamas, Filistin, Gazze, Filistin, Hamas derken Yani yandaş basında bile doğru dürüst Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılan bu görüşmelere dair doğru dürüst bir takip söz konusu değil. Bu da aslında hükümetin işte entelektüel fakirliğini gösteriyor. Sabah akşam televizyonlarında, yandaş televizyonlarında her konuda her şeyi konuşan güya sözde uzmanlar var. Bunlardan hiçbiri doğru dürüst bir tane program bile yapamıyorlar bu Uluslararası Adalet Divanı'nda yapılan tarihi görüşmeler konusunda. İşte lafa gelince çok laf var ama iş biraz daha entelektüel derinliğe girdi mi orada maalesef sınıfta kalıyorlar diye eklemek istiyorum, öyle söyleyeyim yani.
Evet, son olarak programın başında, ortasında belirttiğimiz gibi cumartesi günü 24 Şubat Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı 3. yılına girecek. Savaş sürüyor. Barış masasının kurulmayacağına dair hala ciddi bir sinyal alınmıyor. Önümüzdeki bu yıl içinde de sanıyorum savaşı konuşmaya devam edeceğiz.
Umarım, özellikle Trump'lı bir dünyaya doğru gidiyorsak değil
evet,
mi?
Evet. Kasım ayından sonra belki de bambaşka şeyler konuşacağız dediğim gibi. Umarım bir noktada barışı da konuştuğumuz bir yıl olur. Çok teşekkür ederiz bu hafta da bizimle olduğunuz için. Önümüzdeki hafta aynı gün aynı saatte başka bir dış politikayla işte dışta da görüşmek üzere. İyi haftalar.
İyi haftalar.